Ayrım 34.
Sayfa 334. Önce size bir Şeyhülislam ailesi tanıtalım. Ebu İshak İsmail Efendi. Doğumu bilinmiyor, ölümü 1725. Babası müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş, Alaiyeli yani Antalyalı Kara İbrahim Efendi'ydi. İshak Efendi devletin çeşitli makamlarında bulunduktan sonra 9 Aralık 1716'da Şeyhülislam oldu. Osmanlı'nın 56. Şeyhülislamıydı. Bir yıl 4 ay görevde kaldı, azledildi. Ebu İshak İsmail Efendi'nin oğlu İshak Efendi 1679-1734 İstanbul doğumluydu. Eğitimini babasından aldı. İbrahim Müteferrika'nın kurduğu matbaada musahih, düzeltmen olarak görev yaptı. 22 Ekim 1733 tarihinde Osmanlı Devleti'nin 61. Şeyhülislamı olarak göreve başladı. Bir yıl sonra 31 Ekim 1734'te vefat etti. Şeyhülislam İshak Efendi'nin sadece babası değil, kayınpederi de Şeyhülislam'dı. Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi, 1638-1712. Kayınpeder Osmanlı Devleti'nin 50. Şeyhülislamıydı. 3 kez bu makama getirildi, birincisinde 23 gün, ikincisinde 3 yıl 6 ay, üçüncüsünde ise 1 yıl 7 ay görev yaptı. Son görevi sırasında vefat etti. Babası Şeyhülislam, kayınpederi Şeyhülislam olan Şeyhülislam İshak Efendi'nin kayınçosu da Şeyhülislamlık makamına oturdu. Paşmakçızade Abdullah Efendi, 1680-1732. Osmanlı Devleti'nin 59. Şeyhülislamıydı. 17 Mayıs 1731 tarihinde geldiği makamından 9 ay 8 gün sonra azledildi. Durun, daha bitmedi. Şimdi sırada Ebu İshak İsmail Efendi'nin Şeyhülislam olan diğer oğlu var. İshakzade Mehmet Esad Efendi, 1685-1753. Şeyhülislam ağabeyi gibi ilk dini bilgileri babasından aldı. Ancak onu din alanında asıl geliştiren bağlandığı Selanik Mevlevihanesi oldu. 20 Temmuz 1748'de Osmanlı'nın 67. Şeyhülislamı olarak göreve başladı. Bir yıl 22 gün sonra azledildi. Kızı meşhur kadın şairlerimizden Fitnat, Zübeyde Hanım'dı. Dipnot, Fitnat Hanım Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık almak için Beyazıt Meydanı'nda dolaşırken hayranı olan şair Haşmet kendisini görür. Kurbanlık koç alacağını öğrenince de bu bayram bendenizi kurban etseniz olmaz mı diye espri yapmak ister. Fitnat Hanım olmaz bu bayram boynuzsuz kurban keseceğim der. Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi'nin kayınpederi de Şeyhülislam'dı. Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi ölümü 1743. Osmanlı Devleti'nin 58. Şeyhülislamıydı. Mirzazadelerde de çok Şeyhülislam çıkmıştı. Şeyhülislam Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi'nin babası Osmanlı'nın 54. Şeyhülislamı Mirza Mustafa Efendi'ydi. Şeyhülislam Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi'nin kayınpederi Osmanlı Devleti'nin 47. Şeyhülislamı Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi'ydi. Bir de kayınbiraderden bahsetmemiz gerekiyor. Mehmet Said Efendi 1710-1774 Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi'nin kayınbiraderiydi. 2 Mart 1770'te Osmanlı'nın 78. Şeyhülislamı oldu. 20 Ağustos 1773'te yaşlandığını ileri sürerek görevinden ayrıldı. Karıştırmayın sakın, dünürleri, kayınbiraderleri anlattık. Dönelim asıl aileye. Şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi'nin torunu, Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi'nin oğlu İshakzade Mehmet Şerif Efendi 1717-1790 Osmanlı Devleti'nin 83. Şeyhülislamıydı. Anne ve babadan her ikisi dedesi de Şeyhülislam'dı. 21 Temmuz 1778'de ve 19 Ağustos 1789 iki kez Şeyhülislam oldu. Toplam 4,5 yıl bu görevde kaldı. Bitmedi. İshakzadelerin dünürleri Mirzazadeleri yazarken Osmanlı'nın 47. Şeyhülislamı Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi'den bahsetmiştim. Biraz daha ayrıntı vereyim. Şeyhülislam Feyzullah Feyzi Efendi Osmanlı Devleti'nin 22. Şeyhülislamı Hoca Saadettin Efendi'nin torununun oğlu, 26. Şeyhülislam Esat Efendi'nin torunu, 29. Şeyhülislam Ebu Said Efendi'nin oğluydu. Gelin İshakzade ve Mirzazadelerin dünürleri Saadettin Zadelere kısaca bir göz atalım. Hoca Saadettin Efendi, 1536-1599, büyük babası Hafız Mehmet Şah İsmail'e intisap etmişti. Kimine göre Tebrizli, kimine göre ise İsfahanlıydı. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim tarafından İranlı alim ve sanatkarlarla İstanbul'a getirilen Hafız Mehmet'in evlatlarından padişahın nedimi, yani yakın dostu, sırdaşı olan Hasan Can Çelebi'nin oğluydu. Sultan 3. Murat ve 3. Mehmet'in hocalığını yaptı. Safiye Sultan'ın para ilişkilerine göz yumdu. Siyasetle yakından ilgiliydi, İngiliz taraftarıydı. 1 Nisan 1598'de Şeyhülislam olmuştu. Tam bir yıl bir ay sonra vefat etti. Safevi etkisinden midir günümüz tarihçilerin en önemli kaynaklarından Tacü't Tevarih adlı eserinde fetihleri anlatırken Türk ismini ilk kullananlardan biriydi. Bir oğlu Hocazade Mehmet Efendi 1568-1615 24. Şeyhülislam olarak iki kez bu makama oturdu, toplam 9 yıl görev yaptı. Diğer oğlu Saadettinzade Mehmet Esad Efendi 1570-1625, ağabeyi Şeyhülislam Mehmet Efendi ölünce yerine Osmanlı'nın 26. Şeyhülislamı olarak bu makama getirildi, 7 yıl görevde kaldı. İkinci Osman'ın öldürülmesiyle görevinden istifa etti, 1625'te tekrar göreve getirildi, aynı yıl vefat etti. Mehmet Esad Efendi'nin Aziz Mahmud Hüdayi'ye intisap ettiği söyleniyor. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi'nin torunu Ebu Said Efendi 1593-1662 3 kez Şeyhülislamlık makamına oturdu. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Kazasker Abdülaziz Efendi'den torunu Mehmet Bayi Efendi 1595-1654 Osmanlı Devleti'nin 32. Şeyhülislamı olarak 2 kez bu göreve getirildi. Ebu Said Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Feyzullah Feyzi'yi yazmıştık. Şeyhülislam Feyzullah Feyzi'nin. Tamam. Minkarizadeler, Dürrizadeler, Vassafzadeler, Çivilizadeler ve benzerlerinden bahsetmeyeceğim. Dipnot. Sabetay Seviye Edirne Sarayı'nda sorgulayan heyet içinde Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi de vardı. Birçok Şeyhülislam çıkaran Minkarizade ailesini yazsaydım, günümüzde yaşayan Profesör Doktor Tarık Minkari'nin Şirin Tekeli gibi tanınmış akrabalarından da söz ederdim. Belki Şeyhülislam aynı zamanda Mevlevi, Atıfzade Ömer Hüsamettin Efendi'nin meşhur Şakirpaşa ailesiyle ilişkisinden bahsederdim. Ama siz okurlar çok kafamız karışıyor diyorsunuz. Gelelim meselemize. Göstermek, anlatmak istediğim bize anlatılanların dışında bir başka Şeyhülislam gerçeği olduğudur. Hep birbirleriyle akrabalar, yani tıpkı Osmanlı Hanedanı gibi Şeyhülislam Hanedanlığı oluşturmuşlar. Tekrar soruyorum, kim bunlar? Osmanlı sultanlarını etkileyen Şeyhülislamları dönemin siyasal ekonomik gelişmelerinden bağımsız düşünemezsiniz. Örneğin son yazdığım Şeyhülislam Mehmet Bahai Efendi'yi birinci bölümde yazdığım Kadı Zadiriller Sufiler kavgasına ayırıp değerlendirirseniz yanılırsınız. Şeyhülislam Bahai Efendi'nin neden Sufilere yakın, Kadı Zadiriller Yeniçeri Ağaları ve Kösem Sultan ittifakına karşı olduğunu tahlil edemezseniz meseleyi çözemezsiniz. Düşünce zincirlerinizi kırmaya Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı iktidarını ikiye bölen Kıbrıs'ın fethi meselesinde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı Yahudi Yosef Nassi'ye neden destek verdiği konusuyla başlayabilirsiniz. Sokullu Mehmet Paşa Sırp Milli Kilisesi'ni kurdurmuş, başına da kardeşini koymuştu. Bir argüman daha sunalım. Osmanlı Sarayı'nda Sultan II. Selim'in 1566-1574, annesi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan yani Roksalan ile eşi oğlu 3. Murad'ın annesi Nurbanu yani Raşel Sultan'ın Yahudi dönmesi olması tesadüf müydü? Üstelik babaannesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Mehdi Ulya'nın da Polonya Yahudisi olduğu iddia ediliyordu. Nurbanu Sultan'ın oğlu Sultan 3. Murat ile Venedikli Safiye, Baffo Sultan'dan olan torunu Fatma'yı kimle evlendirdi? Asıl adı Davud ya da Nahman Paki olan Yahudi dönmesi Sadrazam Halil Paşa ile. Uzatmayayım demem o ki Osmanlı Sarayı, Ester, Kira, Eliye Handai, Salomon Aben, Mendesler gibi Yahudi tüccarlar, keza Salomon Ben Nathan Ashkenazi gibi siyasi danışmanlarla, Yahudi doktorlarla dolu olacak ve Şeyhülislamların bu güçlü Yahudi lobisinden bağımsız seçildiğini düşüneceğiz. Unutmayın, Yahudiler çeşitli devletler idaresi altında köklü bir örgütlenme ustalığına ve geleneğine sahiptiler. Osmanlı idaresi altında bu özelliklerini çok iyi kullandılar ve iktidarda oldukları görülüyor. Daha önceki sayfalarda yazdığım musikiyi bile bu yüzyılda derinden etkilemişlerdi. Bizim tarihimizde 1492 üzerinde hiç durulmamaktadır. Sefaratlar gelmeden önce Anadolu'da nüfuzu az ve etkisiz bir Romanyot Yahudi cemaati vardı. İspanya'dan gelen büyük ve kalifiye göç, Osmanlı'da o tarihe kadar Müslüman-Hristiyan gruplaşmasına üçüncü bir halkanın eklenmesine neden oldu. Bu tarihten sonra Hristiyan-Yahudi hizbi Osmanlı'yı siyasi ve iktisadi anlamda derinden etkiledi. Profesör Taner Timur gibi hocalar Osmanlı'da batılı anlamda bir burjuvazinin oluşamamasını bu hizip çatışmasına bağlıyordu. Osmanlı Çatışmaları 1989 sayfa 34. Bu çatışmalarda hangi grup saray lobisini kontrol altına alıyorsa sultana sözünü o geçiriyordu. Ester Kira gibi zengin Yahudilerin linç edilerek öldürülmeleri, servetlerine el konulması, halkın yoksulluklarına neden gördükleri Yahudi lobisine karşı öfkesinin sonucu muydu? Evet, planlayanlar kimlerdi? Çevresi Yahudiler ve dönmelerle dolu Sultan 3. Murat, baş giysileri sarı olan Yahudileri çıkardığı bir kıyafet fermanıyla aşağılamak ve kızılbaşlarla eşitlemek için niye kırmızı giymeye zorlamıştı? Dipnot: Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı adlı romanında bu dönemi anlatmaktadır. Sultan 1. Ahmet'in kızılbaşlar, yabancı elçiler ve Yahudilerin esir satın alamayacakları şeklindeki buyruğunu nasıl analiz etmemiz gerekiyor? Saraydaki Yahudi lobisine duyulan öfkenin devam ettiğine mi? Hadi gelin bir de komplo teorisi üretelim. Sabetayiz hareketin Osmanlı'ya başkaldırışının altında yatan saraydaki Yahudi lobisinin tekrar gücü ele geçirme planı olabilir mi? Yoksa kendisine başkaldıran Sabetay Seviye Osmanlı'nın hoşgörüsünü nasıl açıklayacağız? Öyle ya, Sabetay Seviye maaş bağlanmasının bizzat Sultan 4. Mehmet'in Devrik Mesih'i teyzesiyle evlendirmek istemesinin bir açıklaması olmalı. Sonuç: Tarihe başka perspektiften bakabilirsiniz. Osmanlı'nın 17. yüzyılı bir önemli dönemeçtir. Analiz etmemiz şarttır. Yok oluşun başlangıcı sayabileceğimiz bu karanlık yüzyılı hangi etmenler yaratmıştı? Toparlarsak sonuç itibariyle söylemek istediğimiz şudur. Tüm bu gelişmeleri Şeyhülislamların sadece seyrettiğini mi düşüneceğiz? Ezberimizi bozmalıyız. Yoksa Arapların İslamiyet'i Orta Asya'ya getirmeleri üzerine Türkler hiçbir baskı altında olmaksızın büyük kitleler halinde kendi istekleriyle Müslüman oldular. Türk milleti şimdiye kadar hiç esir olmadı gibi popülist söylemlerimize devam mı edeceğiz? Tarihin gerçeğini halk dalgavukları değil, bilim yazar. Üçüncü devre melamileri ve iddiatçılar. Meseleye seyyidlikten girdik, halife derken nerelere geldik? Bu kadar ayrıntı yeter. Seyyid Muhammed Nur'un yaşam öyküsüne devam edelim. Seyyid Muhammed Nur'un yaşadığı dönemde Balkanlarda ayrılıkçı hareketler örgütlenme safhasından eyleme geçme aşamasına gelmişti. Muhammed Nur, müritlerine hiçbir ayaklanma hareketine karışmamalarını söyledi hep. Örneğin 1879 Arnavut ayaklanmasında hiçbir Arnavut melami yoktu. Hatta Arnavut melamilerin telkinleri sonucu olaylar fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ama benim dikkatimi çeken başka bir mesele var. Bu grup melamiler siyasete İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde başlayıp kısa bir zaman sonra muhalif saflara katılmışlardı. Hatta sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na geçmişlerdi. Kuşkusuz İttihat ve Terakki her ne kadar idealist olsa da ideolojik açıdan sığ bir örgüttü. Yek vücut değildi. İçinde İslamcısını, Türkçüsünü, Batı taraftarını, Arap milliyetçisini, Siyonistlerini ve benzerlerini barındırıyordu. Dönemin dört emperyal gücü İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'nın bu cephe örgütü içinde destekçileri vardı. Cavit Bey ve Rahmi Bey gibi sivil sabetayistlerin İngilizlere yakın olması size ilginç gelmiyor mu? Bu sabetayistlerin liberal, serbest piyasa ekonomisine olan inançlarından dolayı İngilizlere yakın olduğunu düşünebiliriz. Ya da özellikle 19. yüzyıldan sonra oldukça güçlenen İngiltere'deki Yahudi lobisinin etkisiyle bir yakınlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Yahudi Benjamin Disraeli'nin iki kez başbakan olduğunu, avam kamerasında Baron Lionel, Nathaniel de Rothschild, Sir Arthur Montagu, Lionel Cohen, Lord Isaac Reading, Sir Julian Goldschmidt gibi büyük servet sahibi Yahudilerin bulunduğunu yazmıştık. İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki İngilizler zamanla güç kaybettiler. Cemiyet özellikle Enver Paşa gibi askerler sayesinde Almanların kontrolüne girdi. İngilizler İstanbul'daki Büyükelçilik'te baş tercüman olarak görev yapan ajanları Fitzmaurice aracılığıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti Yahudi ve dönmelerin kontrolündedir propagandasına başladı. Bilgi sızdırdıkları gazetecilerin başında İngiliz taraftarı Serbestliği gazetesi sahibi İslamcı Mevlanzade Rifat Bey gibi iddiatçılara muhalif isimler vardı. İttihatçıları yıkmak için 31 Mart gerici ayaklanmasının organizatörü İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin perde arkasında İngilizler bulunuyordu. Bir düşünün, hiçbir Müslüman kendisine Muhammedi der mi? Bu bile tercüme kokuyordu. Bu kaotik süreç aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde bölünmelere neden oldu. Melamiler hangi gruptaydı? Muhalif saflara geçenlerin başında filozof Rıza Tevfik vardı, o da melamiydi. Hatta Rıza Tevfik'in basında yaşanan masonluk tartışmalarında masonluğa felsefi bir nitelik kazandırmak için melamilikten örnekler vermesi tartışmayı bambaşka bir noktaya getirdi. Melami olduğunu açıklayan Hoca Vani Efendi bakın ne diyordu. Bugünkü Müslümanlarla Müslümanlığın hakikatine dair bir fikir peydası mümkün ise, bugünkü melamilerle de melamiliğin hakikatine, asıl gayesine de öyle ve o derece bir fikir ve mütalaa sahibi olmak zaruridir. Aktaran Orhan Koloğlu, İttihatçılar ve Masonlar 2002 sayfa 226. Yani Hoca Vani Efendi bir ihtiyat payı bırakarak arzulamadığımız halde melamiliği yanlış amaçlar için kullananlar da var demeye getiriyordu. Yanlış anlaşılmasın, melamiler masonluğa karşıydı. O nedenle ittihatçılarla yollarını ayırdılar gibi bir durumun olduğunu sanmıyorum. Çünkü 3. devre melamileri İstanbul'da Rum elinde, bilhassa Anadolu'nun batı bölgesinde ve İzmir'de çoktur. İçlerinden birçokları eskiyle yeniyi birleştirmek amacıyla olsa gerek masonluğa girmişlerdir. Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar, sayfa 263. Sabetayistler, Bektaşiler masonluğu neden tercih ettilerse, melamiler de aynı nedenle bu gizli örgüte girmişlerdi. Manastırdaki cemiyet reisleri ise melamiliği neşretmişlerdi. Bunun da reisi Miralay Sadık'tı. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratı, 1992, cilt 1, sayfa 265. Sabetayistlerin tümünün iddiatçı olduğunu düşünmenin yanlış olduğunu daha önceki sayfalarda belirtmiştik. İttihat ve Terakki muhalifleri arasında da Sabetayistler olduğunu biliyoruz. Garip olan bunların çoğunluğunun 3. devre melamileri grubu içinde olmaları. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir numaralı kurucu üyesi Bursalı Mehmet Tahir 3. devre melamileri grubu içindeydi. İttihatçıların listesinden Bursa mebusu seçilmişti. Sonra ne olduysa ayrılmıştı. Bursa mebusu olmuştu. Melabi ihvanına istinaden İttihad-ü Terakki'den bir grup ayırmaya teşebbüs etmiş ise de siyaset hayatına pek de muvaffak olamayarak 4 sene sonra mebusluktan çekilmiş, 1329'da yani 1912 kaymakamlıktan tekaüt olmuştu. Adı geçen eser sayfa 328. Ayrılan sadece o değildi, sayı fazlaydı. 3. devre melamileri iddiatçılarla yollarını niye ayırmışlardı? Efendi kitabında yazmıştım. İttihat ve Terakki Cemiyeti fikir gücünü Selanik'ten, vurucu gücünü Manastır'dan alıyordu. Manastır ise gücünü Bektaşilerden, Arnavutlardan ve 3. devre melamilerden alıyordu. İttihatçılar iktidara gelene kadar cemiyet içinde muhalif kanat yoktu. 1908'den sonra Baba Ali'ye yerleşen iddiatçılar arasında sorunlar çıkmaya başladı. Selanik kanadı cemiyet içindeki diğer grupları tasfiye etmeye başladı. Ayrıca emniyet teşkilatı gibi silahlı güçlerin başına Samuel Izisel gibi Yahudilerin getirilmesi gerginliği arttırdı. İstanbul'daki bir melami tekkesi şeyhinin oğlu Miralay Sadık, Tarikat-ı Salahiye mensubu olarak idam edilecek Ertuğrul Şakir, Rıza Nur ve Terlikçi Salih'in başını çektiği muhalif grup, iddiatçılara karşı olan diğer isimlerle birleşerek Hürriyet ve İhtilaf Fırkasını, ardından da askeri güç Halasker Zabitan grubunu kurdular. Hürriyet ve İhtilaf Partisi'nin fiili ve fikri lideri Terlikçi Salih Efendi'ydi. Mahmut Şevket Paşa'ya suikast olayı dolayısıyla o da tevkif edilmiş, Sinop'a sürülmüştü. Mustafa Supi ile Sinop'ta konuşmuş ve Mustafa Supi'yi de etkilemiştir. Mustafa Supi'nin İslamcı masonluğu yani melametiliği bu görüşmeler sonucudur. Abidin Nesibi, Yılların içinden, 1977, sayfa 193. Kendisi de melami Bektaşi olan yazar Abidin Nesibi'nin iddiasına göre melamiler Yahudi Parvus'un ortaya attığı Balkanlarda ya sosyalist bir federasyon ya da İslami sosyalist melami federasyona sıcak bakıyorlardı. Miralay Sadık Bey, Yüzbaşı Şaban Ağa, Terlikçi Salih Efendi Hareketi, 1912 Halasker Zabitan Hareketi, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin İslami sosyalist melami federasyonu kurmak istediğinin sonuçlarıdır. Adı geçen eser sayfa 156. Uzatmayalım. Sabetayistlerin sırf iddiatçılar arasında olduğunu düşünmek yanlıştır. Nasıl ki Bektaşi Sabetayistlerin bir bölümü iddiatçılardan ayrılmışsa, Melami Sabetayistler de ayrılmıştı. Bunların başında Rıza Tevfik geliyordu. Kabalayı ilk yazan Rıza Tevfik. Rıza Tevfik de iddiatçıydı. Cemiyetteki büyük ayrışmaya kadar kurmay kadrosu içindeydi. O da ayrıldı. Terlikçi Salih'in sağ koluydu. Peki Rıza Tevfik kimdi? Üsküdar Dağ Hamamı'nda inşa edilmiş Yahudi Alyans Okulu'nda öğrenim gördü, savcı babası Debreli Hoca Mehmet Tevfik Efendi de Alyans'ta hocalık yaptı. Meşrutiyetin akabinde Edirne mebusu olan Rıza Tevfik Selanik'e geldi. Beyaz Kule gazinosunda Mısırlı kıraathanesinde Olimpos Palas'ta bizimle uzun uzadıya konuştu ve şunu haber verdi. Çocuklar, yarın akşam Beyaz Kule bahçesinde Musevi vatandaşlarımıza Yahudice bir konferans vereceğim. Muhakkak bulundunuz, enteresandır dedi. Bahçe Yahudi vatandaşlarla doluydu. Hepsi memnuniyet ve kahkahalarla dinliyorlar ve hayretlerinden adio santo diye haykırıyorlardı. Ben merak ettim, tanıdığım Musevi gençlerine sordum, bana mükemmel, tam şivesiyle fasih bir İspanyolca dediler. Ali Canip Yöntem, yakın tarihimiz, 1962, cilt 1, sayfa 129. Öğrendiği İbranice çoğu zaman işine yarıyordu. Kızı Munise Başikoğlu'ndan bir an anlatayım. Annemle babam Amerika'ya ayak bastıkları gün bir otomobile binip şoföre, bizi şöyle, nerede iyi bir otel varsa oraya bırak derler. Şoförüm babamın upuzun pamuk gibi beyaz sakalına bakıp siz Hazreti Musa'ya benziyorsunuz, nereden geliyorsunuz diye sorması üzerine baban Kudüs'ten diye cevap verir. Bunun üzerine şoför tamam diyerek babamla Yahudice konuşmaya başlar. Nihayet iyi bir otelin önünde durunca babam kaç para vereceklerini sorar. Şoför bu gezinti 8 dolardır fakat siz muhterem bir zat olduğunuz için sizden 3 dolar alacağım der. Babam da 3 doları verir. Tarih ve Toplum Dergisi Kasım 1988 sayfa 56. Rıza Tevfik Amerika gezisi öncesi bıraktığı sakalını ölünceye kadar kesmedi. Rıza Tevfik 11 Mart 1909'da İstanbul'da Genç Yahudiler Derneği'nde yaptığı konuşmada Siyonist olduğunu açıklamıştı. Daha sonra tepkiler üzerine Siyonizm'den ayrı bir Yahudi devleti kurulmasını kastetmediğini söyledi. Rıza Tevfik Yahudi hakları için Siyonist'ti. Felsefi çalışmaları nedeniyle arkadaşları Feylesof lakabını vermişlerdi. Vahdet-i vücudun temeli hakkındaki felsefi değerlendirmeleri yapan ilk düşün adamlarından biriydi. Yunus Emre ve Tekmil emsalini felsefi bir noktayı nazardan telakki edersek, cümlesini birden panteizm idealist mesleğine taraftar görürüz. Zaten tasavvufta felsefi olan siyak-ı nazar tamamen budur. Fakat bu kadarı tasavvuf etmek demek değildir. Zira sufiye mezhebinde şekli harici o ise esas aşktır. Keyfiyeti tekvini aşk üzerine bina ederek panteizm ile telif eyleyenler, ikinci akademi namıyla tarihte şöhret-i şaiyaya mazhar olan neoplatonisyens, nev-eflatunilerdir ki, İskenderiye medresesi demekle malum olan cihan-ı irfanın sinesinde en kuvvetli cereyanı teşkil etmiş idiler. Bunların reisi Yahudi e-azım-ı mütefikkirinden meşhur Filon'dur. Miladı İsa'dan takriben 22 sene evvel İskenderiye'de doğmuş idi. Asarını külliyen Rumca yazmış ve felsefede Eflatun'a tamamen iktida etmiştir. Daha doğrusu Eflatun felsefesini ananat-ı Yahudiye ile meczetmiştir. İşte bu nev Eflatunilerin psikolojisinde esas olan bu akideyi bütün sufiye bir ehemmiyet-i mahsusa ile telakki etmiştir. Hatta yalnız sufiye değil, İbn Sina gibi en büyük filozoflar dahi benimsemişlerdir. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile ilgili makaleleri, 1982 sayfa 46. Rıza Tevfik'in halk ozanı Kaygısız Abdal hakkındaki düşüncesi de şöyleydi. Yücelerden yüce tanrı, erbapsın sen koca tanrı, alim okur kelam ile, sen okursun heva tanrı. Bu beyit ispat ediyor ki Kaygısız hurufiliye bigyane değilmiş. Hurufilik Yahudi filozoflarının kabalizm diye maruf olan usul-i hikmetleriyle Nev Eflatunilerin kelam, logos felsefesinin bir halitasıdır. Adı geçen eser sayfa 186.